Teşekkürler.
Oysa adımız
yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 25 Nisan Perşembe. Saatlerimiz Türkiye saatiyle 15.05'i gösteriyor efendim. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesleniyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik masada sizlere sesimizi ulaştıran Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Hayatın Sesleri'nde bugün neler var? Hemen özetleyelim. Efendim dün olduğu gibi bugün de çocuklar üzerine konuşacağız. Çünkü çocuklar anne babalarının göz bebekleri, ülkemizin geleceği. Onların sağlıkları, mutlulukları, hukuklarının korunması bizler için çok önemli. Bu sebeple gelişimsel pediatriyi ve gelişimsel pediatri alanında gerçekleştirilen çalışmalar üzerine konuşacağız. Gelişimsel Pediatri Derneği Başkan Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gelişimsel Pediatri Uzmanı Doktor Özlem Gülümser stüdyo konuğumuz olacak. Sağlıkla ilgili diğer konumuz 22 Nisan ve 29 Nisan arası Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası olarak kabul ediliyor. Bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Candan Bir Şeyler Vakfı Türkiye'de İmmün Yetmezlikte Doğmak başlıklı bir panel gerçekleştirecek. Panel ve Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası üzerine konuşmak üzere Candan Bir Şeyler Vakfı kurucusu Profesör Doktor Gülsan Sucak canlı telefon bağlantımızda konu hakkında bizlere bilgi verecek. Ardından Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Hakları üzerine konuşacağız. Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı paylaşalım. 090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz Hayatın Sesleri. Bizlere görüş, öneri ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi bir şarkıyla devam ediyoruz.
Ya da geçip hayatın önüne yüzüne yüzüne indireceksin. Her çırdığında yanına gelmez mutluluk, sessiz sessiz indireceksin. Ya da geçip hayatın önüne yüzüne yüzüne indireceksin. Var etmeni bazen mutlu, aynaya bak çok sev bulduğunu. Sen sana her zaman iyi gelensin, koy ver gitsin bırak gururu. Oh, oh, koy ver gitsin. Oh, oh, koy ver gitsin. Sessiz indireceksin. Ya da geçip hayatın önüne yüzüne yüzüne indireceksin. Yoktan var etmeli bazen mutlu, aynaya bak çok sev bulduğunu. Sen sana her zaman iyi gelensin, koy ver gitsin bırak gururu. Oh, oh, oh, koy ver gitsin. Oh, oh, koy ver gitsin. Yoktan var etmeli bazen mutlu, aynaya bak çok sev bulduğunu. Sen sana her zaman iyi gelensin, koy ver gitsin bırak gururu. Oh, oh, koy ver gitsin. Oh, oh, koy ver gitsin.
Hayatın Sesleri devam ediyor efendim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları gelişimsel pediatri uzmanı Doktor Özlem Gülümser stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
23 Nisan münasebetiyle hep çocukları konuştuk. Bugün evet. De çocukları konuşuyoruz.
Evet, çok güzel bir haftaya denk geldi evet. Program.
Evet. Öncelikle isterseniz pediatri nedir? Gelişimsel pediatri nedir? Bu kavramlar üzerinden konuşalım.
Pediatri temel bir tıp bilimi, yani çocuk sağlığı üzerine olan pek çok branşı kapsıyor. Gelişimsel pediatri ise pediatrinin içerisindeki bir yan dal. Gelişimsel pediatriye bir işte çocuk kardiyoloji, çocuk nefroloji, çocuk alerji gibi bir yan dal olarak düşünebiliriz. Ülkemizde 2011'den itibaren bir yan dal programı olarak eğitim vermeye başladı ama aslında yaklaşık 20 yıldır bir yüksek lisans programı şeklinde özellikle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bir yüksek lisans eğitimi olarak ülkemizde uzmanlar yetiştiriyordu. Gelişimsel pediatri çocukların gelişimini takip eden bir alan. Bunu anlayabilmek için önce gelişimi isterseniz biraz tanımlayayım Tabii. size. Gelişimden kastettiğimiz şey bir çocuğun zihinsel gelişimi, dil gelişimi, anlaması, kendini ifade etmesi, hareket gelişimi, kollarını, bacaklarını, gövdesini, parmaklarını kullanması, duyusal gelişimi, görmesi, işitmesi, sosyal ve duygusal gelişimi. Gelişimi bütün bunları düşündüğümüz zaman gelişimsel pediatride bu gelişim alanlarının herhangi birinde zorluğu ya da riski olan çocukları izleyen bir pediatri yan dalı.
Çocuğun çok yönlü gelişimi.
Evet, evet, tüm alanlardaki gelişimi.
Peki gelişimsel pediatri kliniğinde hangi çocuklar değerlendiriliyor?
Şöyle, aslında çocuk gelişmekte olan bir varlık, bireyler, bizler de gelişmekte olan bir varlığız ama çocukluk dönemi bu gelişimin çok daha hızlı ve dinamik olduğu bir dönem. Gelişimsel pediatri aslında tüm çocukları izliyor. Yani çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olan biz pediatristlerin çocuğun sağlık izlemleri içerisinde zaten gelişim sürecini de oturmasını, yürümesini, uykusunu, davranışını, duygularını, her şeyini takip ediyoruz. Ama gelişimsel pediatri yan dal olarak spesifik uzmanlaşmış uzmanlar olarak izlediğimiz özellikle hasta grubu riskli bebekler, ki bu riskli bebek tanımının içine özellikle prematüre doğmuş ya da yoğun bakım yatışı gerektirecek herhangi bir anne karnında veya doğum sonrası süreçte zorluk yaşamış olan, zor doğum gibi, oksijensiz kalma öyküsü gibi, diyabetik anne bebeği gibi, yoğun bakım yatışı gerektiren herhangi başka bir genetik metabolik hastalık gibi, yani doğum sonrası süreçte herhangi bir zorlukla dünyaya gelmiş olan bebekler ya da genetik sendromik metabolik hastalıklar, örneğin Down sendromu gibi ya da başka genetik hastalıklar gibi altta yatan gelişimsel sorun yaratabilecek bir hastalığı olan çocuklar ya da var olan gelişimsel süreç içerisinde bir anne depresyonu gibi, demir eksikliği anemisi gibi, kronik böbrek yetmezliği gibi kronik süre gelen gelişimi olumsuz etkileyebilecek hastalığı olan çocuklar özellikle gelişimsel pediatri polikliniklerine başvuran hasta grubunu oluşturuyor. Hem riskli grubu izliyoruz hem de gelişimsel açıdan sadece herhangi bir altta yatan hastalık olmaksızın örneğin konuşma gecikmeleri, örneğin davranış sorunları, örneğin özellikle çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ilişki iletişim kurma sorunu, otizm yelpazesinde olan çocuklar. Bunların hepsi gelişimsel pediatrinin ilgi alanlarına giriyor.
Evet, o çocuklarda gelişimsel olarak risk altında bulunuyor.
Evet, işte. Yani gelişimsel pediatri uzmanın izlediği çocukların hepsi gelişimsel sorunu olan çocuklar değil. Örneğin bir bebek erken dünyaya gelmiş olabilir. Normal şartlarda 40 haftada gebelik haftasında doğması gereken bir bebek bazen 30. haftada ya da 28. haftada dünyaya gelebiliyor. Ortalama 2500 gram üzerinde doğan sağlıklı bebeklerimiz erken doğum nedeniyle 1000 gram, 600 gram doğabiliyor. Bunlar yoğun bakım süreciyle birlikte o immatüretenin, olgunlaşmamanın getirmiş olduğu süreçle birlikte bazı gelişimsel, beyin gelişimi açısından, hareket sistemi açısından, sağlığı açısından, solunum, beslenme gibi sorunlar açısından gelişimsel süreci etkileyebilecek zorluklar yaratabiliyor. Bu bebekler taburculuk sonrası hareket sistemleri, zihinsel gelişimleri, sosyal duygusal gelişimleri, dil gelişimleri açısından nasıl desteklenmeli? Erken doğumun ortaya getirdiği, yani bir prematürite tanım olarak gelişimsel açıdan risk yaratan bir durum. Ama gösterilmiş ki prematüre doğan çocuklarda zihinsel gelişim sorunları, öğrenme güçlükleri, sosyal duygusal gelişimle ilgili olan sorunlar, konuşma gecikmesi ya da yürümede gecikme gibi ya da spastisite, serebral palsi gibi sorunlar miadında doğmuş olan çocuklara göre daha fazla görülüyor. Ama bu mutlaka olacağı anlamına gelmiyor. Olmaması adına erken dönemde bu çocukları bu alanda yetişmiş spesifik uzmanlar izleyerek erken destek sürecini aileye çok iyi anlatıyoruz. Çünkü erken çocukluk döneminde beyin çok hızlı gelişiyor. Evet. Erkenden bir müdahalede bulunduğunuz zaman gelişimsel süreci beynin o elastisitesini, dinamizmini kullanarak çok olumlu bir noktaya getirebiliyoruz. Ama daha geç başvurularda ya da daha geç tanılarda, örneğin 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında geldiği zaman çocuk beynin o elastisitesini biraz kaçırmış oluyoruz. O zaman da verdiğimiz desteğe gene yanıt alıyoruz ama daha yavaş, daha düşük bir ivmeyle oluyor. O yüzden de riskli bebekleri rutin olarak bir sorun olmadan daha izliyoruz. Taburculuk sonrası yoğun bakımdan taburcu oluyorlar. Taburcu olduktan belli bir süre sonra yaşlarına göre gelişimsel pediatri polikliniklerine yönlendiriliyorlar. Burada çalışan uzmanlar yaklaşık 1-1,5 saat süre uzun bir ayrıntılı gelişimsel değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirme sırasında o çocukların zihinsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişimleriyle ilgili olarak ayrıntılı, geçerliliği, güvenilirliği yüksek olan gelişim değerlendirme envanterleri kullanılıyor. Anne baba eşliğinde aile ev ortamındaki bütün dinamikler gözden geçiriliyor. Sağlık izlemleriyle ilgili olan süreç gözden geçiriliyor. Ve bu gelişim profiline göre çocuğun hangi alanda desteklenmesi gerekiyor, hangi alanda daha zorlukları var, hangi alanda güçlü yönleri var, aileye danışmanlık veriliyor. Evde ne gibi aktiviteler yapacağı, nasıl yönlendirecekleri, hareket alanını, egzersizlerini, oyunlarını, zihinsel gelişimini, uyaran ortamını nasıl şekillendirecekleri ve bu beynin gelişim potansiyelini erken çocukluk dönemine nasıl en yüksek potansiyele taşıyacakları konusunda öneriler veriyoruz.
Evet. Az önce serebral palsiden bahsettiniz. Evet. Bu nasıl bir hastalık?
Bu şöyle bir hastalık. Aslında daha çok kas hareket sistemini etkileyen bir hastalık. Nörolojik bir hastalık. Prematürite de bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Kronik süren bir hastalık. Ama serebral palsi tanısına gelene kadar ki süreçte, yani belli bir gelişim sürecinde yoğun destek ile bu çocuklar hayata, toplum yaşamına katılım anlamında çok iyi noktalara gelebiliyorlar. Bu yüzden de prematürite, ki serebral palsi açısından en büyük risk grubunu oluşturuyor, prematüre olan bebeklerimizin düzenli aralıklarla bu anlamda çocuk nörologlarımız, fizik tedavi uzmanlarımız, fizyoterapistlerimiz ve gelişimsel pediatri uzmanlarımız başta olmak üzere bu spesifik uzmanlar tarafından desteklenmesi gerekiyor.
Sanırım öncelikle aileler iyi bir gözlemci olmalı değil mi evlatları üzerinde?
Evet, kesinlikle. Yani gelişimsel pediatriye kimler başvurmalı diye sordunuz, hangi hastalara ulaşıyorsunuz diye. Bence asıl sorunun yanıtı şu: bir çocuğu en iyi annesi ve babası, yani kendi ebeveyni tanır. Her çocuk için, riskli grupta olsun ya da olmasın, yani pek çok çocuk bize gelen prematüre değil, konuşma gecikmesi olan, otizmi olan ya da davranışla ilgili herhangi bir yürümeyle ilgili gecikmesi olan, ailede bir kaygı varsa, benim çocuğumda normal gitmeyen bir durum var diyor ise, o çocuğu mutlaka gelişimsel açıdan dikkate almalı ve değerlendirmeliyiz. Bir anne daha 4 aylık bebeğine "bu bebekte bir farklılık var" diyor ise, "ay bu çocuk daha 4 aylık ne olacak ki" dememeliyiz. Çünkü çoğu gelişimsel sorun aslında çok erken tanılanabiliyor. Sadece kaygıları bence dikkate almak gerekiyor. O yüzden de en iyi gözlemci ebeveynler.
Bazı bebekler diğer bebeklere göre daha az, daha geç konuşabiliyor.
Evet.
Bu konuda aileler eğer iyi bir gözlemci olurlarsa...
Evet.
Doktora gösterirler.
Aynen öyle. Aslında şöyle,
erken tanı olabilir.
Aileler bu anlamda bence iyi gözlemciler ama tam olarak bunu yorumlayamıyorlar. Şöyle oluyor... Çocuğun konuşma gecikmesi ne zaman diyebiliriz diye bir soru geliyor bize genellikle. Aslında konuşma dediğimiz şey iki yönlü bir iletişim. Bu iki yönlü iletişiminin %70'i beden dili, mimikler ve jestler. Yani sözel iletişim, sözcükler, cümlelere gelene kadar aslında daha çok mimik, jest ve beden dilimiz. Bu bebeklikten itibaren başlıyor. Bir çocuğun konuşmasını 3 aylıkken de değerlendirebilirsiniz, 9 aylıkken de değerlendirebilirsiniz, 15 aylıkken de. Size sağlık izlemi içerisinde bir anne diyorsa ki hani konuşuyorum, karşılıklı sesler çıkarmaya çalışıyorum ama çok sessiz, çok donuk, çok fazla bana bakmıyor, agulamıyor diyor ise daha konuşur konuşur, daha bu çocuk 6 aylık dememek lazım. Bunun mutlaka üzerine gitmek lazım. Belki işitme azlığı var, belki işitme kaybı var, sesleri bu yüzden çıkaramıyor. Belki ilişki ve etkileşimle ilgili bir sorunu var. Erken çocukluk döneminde buna odaklanırsak o sesler, konuşma, dil gelişimi çok daha iyi. Yani aslında her yaş döneminde gelişim değerlendirilebiliyor ve aileler bunları çok iyi gözlemliyorlar. Ve bu kaygılarını genellikle de sağlık izlemleri içerisinde belirtiyorlar. Ama bizim sağlık izlemlerimiz içerisinde ben bir çocuk hekimi olarak öncelikle gelişimsel pediatri uzmanından önce çocuk hekimiyim. En büyük handikapımız bu. Biz çocuk sağlığı hastalıkları izlemi içerisinde çocuklarımızı gelişim odaklı değil de çok fazla sağlık odaklı izliyoruz. 5. günden itibaren ortalama aylık takiplerine geliyor bütün aileler. Hiçbir aile çocuğunu ihmal etmez. En değerli varlığı, aşısına, takiplerini gayet düzenli yaptırırlar. Ve bu çocukları biz çok düzenli aralıklarla çocuk hekimleri olarak görüyoruz. Ama gördüğümüz zaman genellikle bizim de ilgimiz kilosunu, boyunu, baş çevresini ölçeyim, kulağına, boğazına, karnına bakayım, kalbini dinleyeyim. Hop bitti. Oysa o çocuğun gelişimiyle ilgili olan soruları aileye yöneltmiyoruz. Ya da aile gelişimiyle ilgili bir kaygı yönelttiğinde bize biraz bekleyelim. Ya da konuşur konuşur, yürür yürür falan tarzında yaklaştığımız zaman bu aslında çok doğru bir yaklaşım olmuyor. O yüzden de çocuk hekimlerinin sağlık izlemleri içerisinde gelişim donanımını biraz artırıp ve gelişim odaklı süreci izlemesi ve desteklenmesini de çok önemsiyoruz. Gelişimsel Pediatri Derneği olarak da bu anlamda temel tıp bilim, yani daha tıp fakültesi eğitimi içerisinde, daha mezun olmadan önce gelişimle ilgili donanımlarını tıp fakültesi öğrencilerini artırmak için ve sonrası dönemde de asistanlık, pediatri asistanlığı döneminde özellikle bu anlamda gelişim donanımlarını artırmak için elimizden geldiğince faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz.
Evet, çok güzel. Çocuk acaba görüntülere tepki veriyor mu? Hı-hı. Anne baba el kol hareketi yaptığında Hı-hı. takip ediyor mu Hı-hı. ellerini? Ya da ses çıkarttığımızda o seslere tepki veriyor mu?
Evet.
Bunları gözlemlemek çok önemli arz ediyor.
Evet, çok güzel bir örnek mesela bu.
0-3 yaş aralığında çocukların en güzel gelişim çağında oldukları zaman. Hı-hı. Aileler bu konuda bu yaş aralığında en fazla üzerlerine düşen vazifeler nelerdir? Evet. Neler yapmalılar?
Evet, bu da çok geliyor. Mesela aileler bebekleri ilk doğduğunda önce şeye odaklanıyorlar. Kiloya odaklanıyorlar. Yani büyümeye odaklanıyorlar. Evet. Kaç kilo alacak? Birinci ay, ikinci ay sütüm yaradı, yaramadı, yetti, yetmedi. Sonra bir bakıyorsunuz 4-5. aydan sonra bebeğin birazcık daha böyle büyümesiyle, algıların artmasıyla birlikte. Bu sefer ben acaba bu çocuğun daha zeki olması için, daha dinamik hareketlerinin daha iyi olması için ne yapmalıyım? Hemen ilk gelen soru, hocam hangi oyuncakları alayım? Ne oynayayım? Hı-hı. Şimdi 0-3 yaş gerçekten beynin çok hızlı geliştiği bir dönem ve gelişimin desteklenmesi için ailelere ben şunu söylüyorum. Öncelikle doğal olun. Çocuğunuzla oyun oynayın. Çünkü çocukluk döneminde bir gelişimi, beyin gelişimini, dil gelişimini, sosyal duygusal hareket gelişimini tümünü bütün olarak destekleyen en önemli uyaran oyun. Bu oyunu ilk, yani 3 yaş geniş bir yaş aralığı, birazcık bölmek lazım. İlk 1 yaşta annenin ya da babanın bebeğiyle olan karşılıklı etkileşimi, göz teması kurarak bol konuşması, en önemli oyuncağınız sizin yüzünüz diyoruz mesela. Çocuğunuza dokunmak, sevgi, şefkat, güzel. Her türlü uyaran, beyinde yeni hücrelerin uyarılmasını ve sinaptogenezi aktifliği. Ondan sonraki dönemde daha çok karşılıklılık içeren oyun ve etkileşimler. Her türlü malzeme oyuncak, evdeki her şey oyuncak. Daha doğrusu biz bunu biraz karıştırıyoruz. Bir oyuncak alayım. Çocuğun gelişimi olur. Hayır, oyuncaklar sadece bir araç, bir malzeme. O oyuncak da ya da aradaki her neyse, o nesnede de bir karşılıklılık olması gerekiyor. En büyük handikaplardan bir tanesi bence 0-3 yaş aralığında dijital maruziyet. Telefon, tablet, tabii ki dijital bir çağda yaşıyoruz maalesef. Aileler bunu birazcık karıştırıyorlar. Bazen bazı zorlayıcı faktörler, biraz yeme ile ilgili olan sorunu olan ya da birazcık daha kırılgan, zorlayıcı faktörü olan, ağlayan, çok fazla tutturu olan, inadı olan falan bebeklerde özellikle oluyor. Ama bence artık her çocukta oluyor. Aileler çok kolay çocuklarını dijital ortamlarla tanıştırıyorlar. Bu gerçekten gösterilmiş ki özellikle ilk iki yaştaki dijital uyaranlar, dijital maruziyet beyin ve dil gelişimini kesinlikle duraklatıyor.
Ben de çevremde gözlemliyorum. Annelerin bazı maalesef yanlış tutumları var. Çocuğum sussun diye onları hemen televizyon karşısında oturtuyorlar.
Evet.
Cep telefonu veriyorlar ellerine.
Evet.
Dolayısıyla çocuğun gelişimsel sürecini de olumsuz etkiliyor. İlerleyen yaşlarda çocuk içine kapanık olabiliyor.
Evet.
Bu çocuğum neden konuşmuyor? Neden çevresine karşı böyle
çok
duyarsız
doğru
diyebiliyorlar? Aslında anne
evet
babaların yanlış tutumları.
Tabii.
Anne
sonra
babalar, çocuklar aslında anne
evet
babaların aynaları
aynen
durumunda.
Aynen öyle. Yani o çocuk o telefonla ya da o tabletle ya da o televizyon ekranıyla bizim sayemizde tanışıyor.
Evet.
Biz onu maruz bırakıyoruz. Bence en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Çünkü dijital ortam çocuğu pasifize eden bir ortam. Neden pasifize ediyor? Şöyle, karşılıklılık yok. Bir çocuğun gelişimi için en önemli şey karşılıklı bir göz teması. Siz onunla konuştuğunuzda, o ses çıkardığında sizin onu taklit etmeniz.
Hı hı.
Dijital ortam ise tamamen çocuğu pasifize eden, karşılıklılığı olmayan, çok hızlı bir değişim dönüşüm içerisinde olan bir uyaran ve gerçekten de beyni, dil gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu süreçte ailelerin bu anlamda birazcık farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Her sağlık izleminde aileye vurguluyoruz. 2 yaşa kadar %0.
Hı hı.
Zaten dijital bir çağda yaşıyoruz. Biz %0 deyince %10 olacağını biliyoruz maalesef ki. Ama aileye bunun farkındalığını vurgulamak çok önemli. 2 yaşından sonra ise işte en son Dünya Sağlık Örgütü işte günde yarım saati geçmesin, bir saati geçmesin gibi rakamlar verdi. Ama çocuğun durumuna göre uygun şekilde dijital ortamda tanıştırılabilir. Ama ilk 2 yaşta bence en önemli handikaplarım. Ben aileye diyorum ki hocam ne yapalım? Televizyon izletmeyin. Telefon, tablet vermeyin.
Evet.
Önce yapmayacağınızı bilin.
Çok önemli bir durum, evet.
Diyorum. Ondan sonra da oturun, yerde çocuğunuzla oyun oynayın. Doğal olun. Coşkularınızı, mimiklerinizi, jestlerinizi kullanın. Ve çocuğunuzla karşılıklı ilişki içerisinde bolca konuşun.
Hı-hı.
En önemli olay bu.
Aslında çocukların oyuncaklara çok ihtiyacı yok.
Evet.
Anne babanın sevgisine
evet
ihtiyacı
her
var.
Her çocuk anne babasını evet her türlü oyuncağı tercih eder.
Evet, bence de.
Evet.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür
ben
ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Biz de buradan ailelerimize seslenelim. İnşallah çocuklarını iyi gözlemlesinler ve olumsuz bir durum görürlerse doğrudan doktora müracaat etsinler.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar
çok
diliyorum.
Çok sağ olun.
Çok mersi.
Sevgili dinleyenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları gelişimsel pediatri uzmanı Doktor Özlem Gülümser stüdyo konuğumuzdu. Kendisi bize çok önemli bilgiler verdi. Yayınımız müzikle devam ediyor.
deniz misali yüreğimde. İsterim bir damladın izi kalmasın. Gemiler batsa bile bize dokunmasın. Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın. Derya deniz misali yüreğimde. İsterim bir damladın izi kalmasın. Gemiler batsa bile bize dokunmasın. Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın.
Kıymetli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri programını dinliyorsunuz. 22 Nisan, 29 Nisan haftası, Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası. Bu haftanın içinde bulunuyoruz. Primer İmmün Yetmezlikle ilgili farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Candan Bir Şeyler Vakfı Türkiye'de İmmün Yetmezlikle Doğmak başlıklı bir panel gerçekleştirecek. Panel ve Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası üzerine sohbet edeceğiz. Candan Bir Şeyler Vakfı kurucusu Profesör Doktor Gülsan Sucak telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
Teşekkür ederiz. Önemli bir haftanın içerisinde bulunuyoruz. Primer immün yetmezlik nedir? Bu kavramlar üzerinden başlayalım istiyorum. Primer immün yetmezliğin belirtileri nelerdir? Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle şöyle başlamak isterim. Primer immün yetmezlikler nadir görülen hastalıklar, böyle biliniyorlar.
Evet.
Ve en sık olarak tekrarlayan enfeksiyonlarla seyrediyorlar. Genetik kaynaklı hastalıklar, doğuştan geliyorlar ve genetik bozukluklar sonucu oluşuyorlar. Benzer klinik tablolara yol açan yaklaşık 400, bugün için bilinen 400 genetik tablo var. Enfeksiyon gibi hemen herkeste görülebilen klinik bulgularla ön planda ortaya çıktığı için kolaylıkla gözden kaçıyor. Ama ne yazık ki basit enfeksiyonlardan ibaret değil. Bu enfeksiyonlar çok sık tekrarladıkları için organ hasarına yol açıyorlar. Onun dışında otoimmün hastalıklar, alerjik hastalıklar, ne yazık ki bazı kanserler de sık görülüyor bu hastalarda. En dramatik kısmı da hastaların ülkeden ülkeye değişmekle beraber %70 ila 90'ı bir tanıya ulaşamadan kaybedilebiliyor. Gözden kaçan hastalıklar maalesef. Özelliği bu. Onun için bu konuda bir hafta var. Bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak, bu hastalara ulaşmak önemli. Çünkü pek çok nadir görülen diğer hastalıktan farklı olarak bu hastalıkların kesin şifa ile sonuçlanabilecek tedavileri var. Ama erken teşhisle bu mümkün. Ben de zorlu bir yolculuk yaptım. İmmün yetmezliği olan bir evlatla. Oğlumu kaybettikten sonra bu alanda faaliyet gösteren bir vakıf kurmak istedim.
Allah rahmet eylesin.
Çok teşekkür
Başınız
ederim.
Başınız sağ olsun.
Onun adını bir iyilik hareketiyle yaşatayım. Yapabileceğimiz en anlamlı iyilik, ona benzer hastalık erken tanı olanaklarını ulaştırmak, hastalık hakkında toplumu bilgilendirmek diye düşündüm. Ben de bu yolda yolculuk yapan hekimlere, diğer hastalara hem bir hekim olarak hem de bir anne olarak destek vermeye çalışıyorum vakfımla. O nedenle bu immün yetmezlik haftasında bir panel yapmak ve özellikle aile hekimlerini hastalıkla ilgili bilgilendirmek istedik.
Evet.
Çünkü aile hekimleri erken tanıda çok değerli bir basamak. Amacımız budur kısaca.
Vakfınız tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'de immün yetmezlikle doğmak panelinde neler olacak?
Öncelikle bizim farkındalık yaratmak istediğimiz kitle öncelikle hekimler. Çünkü bu hastaları hekimler görüyor ve çok bazen herkeste görülebilen enfeksiyon bulgularıyla ortaya çıktığı için nelere dikkat etmeleri gerekir, nasıl bu çocukları yakalarlar, kimden şüphelenmeliler, hangi branşa yönlendirmeliler, hangi enfeksiyonları daha önemsemeliyiz, ciddiye almalıyız. Bu konuda aile hekimlerinde bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Çünkü birinci basamakta yakalandıkları takdirde erken ve etkin tedaviye ulaşabilecekler. Hekimlerimizi bu konuda, nadir hastalıkların böyle bir talihsizliği var. Çekirdek eğitim programlarında falan fazla yer almadıkları için hekimler arasında da gözden kaçma riski var. Bu bütün dünyada böyle evrensel bir sorun. Bu hastalıklar çok uzun yıllarda tanı alabiliyor. 35 yaşında, 40 yaşında yıllarca hekime gidip de tanı alamayıp sonradan tanı alan hastalar var. Ortalama 8-9 yıl sürdüğü söyleniyor. Bizim panelimizin özelliği dün, bugün ve yarın diyoruz. Çünkü önemli bir değişiklik oldu. İnsan Genom Projesi'yle bu genetik hastalıkların tanısını daha hızlı koymak mümkün. Biz de vakıf olarak bu konuda da bilgilendirme yapmak istiyoruz. Eğer olanaklar el verir, planlarımızı yerine getirebilir, gerçekleştirebilirsek bu konuda erken tanı laboratuvarlarının oluşturulması, Sağlık Bakanlığı tarafından bu hastalıkla ilgili farkındalık aktivitelerine bir onay verilmesi, testlerin geri ödeme kapsamında SGK geri ödemesine alınması. Gayretimiz bu yönde. Hastalık az bilindiği için aslında oldukça geniş bir geri ödeme programı var devletimizin. Hemen her hastaya sahip çıkıyor. Ama farkındalık düşük olduğu için bu hastalık biraz dezavantajlı. Bunları sağlamaya çalışıyoruz vakıf olarak.
Evet. Bahsettiğiniz gibi erken tanı ve farkındalık oluşturmak çok önemli. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyorum ben de.
Hoşçakalın.
İyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Candan Bir Şeyler Vakfı kurucusu Profesör Doktor Gülsan Sucak telefon attığımızdaydı. Primer immün yetmezlik ve gerçekleştirecekleri panel hakkında konuştuk. Şimdi programımız müzikle devam ediyor.
Hayata güler benim yanlışlarım, iyimser yanlarım, hayal kırıklıklarım var. Kimine hayat güler, kimi de hayata güler. Sen anla, yalanla bezenmiş hayata. Giden için ağlanıyor ama yaşanmıyor kalanla. Ben söyledim sen anla, yalanla bezenmiş hayata. Hayata güler benim yanlışlarım, iyimser yanlarım, hayal kırıklıklarım var. Kimine hayat güler, kimi de hayata güler. Benim yanlışlarım, iyimser yanlarım. sen anla. Yalanla bezenmiş hayata giden için ağlanıyor ama yaşanmıyor kalanla. Ben söyledim sen anla. Yalanla bezenmiş hayata giden için ağlanıyor ama yaşanmıyor kalanlar.
Sevgili dinleyenler, Hayatın Sesleri devam ediyor. Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Hakları üzerine konuşmak üzere Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Süleyman Bey.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler, gayet iyiyim. Özellikle de hep çocuklarla ilgili bir hafta geçiriyoruz.
Böyle evet.
Onları konuşuyoruz.
Evet.
Onlar geleceğimizin teminatı. Hakikaten geleceğe huzurla, rahatla bakabilmek, iyi yetişmiş, iyi ebeveynlerden, iyi ailelerden, işte güzel görgü, gelenek ve terbiye edinmiş, İyi vatandaş olabilecek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hakikaten bu haftada dolu dolu onlarla birlikte kutluyoruz, konuşuyoruz.
Evet.
Ve şunu bilmeli ki her ülke, her millet iyi yetişmiş nesilleriyle geleceğe daha güvenli bakar ve çok uzun yıllar yaşar. İnşallah Türk milletinin işte çocukları da geleceğin teminatı olan çocuklarımız da bizi gelecek asırlara inşallah taşıyacaklar. İnşallah.
Çocuklarımızdan umutluyuz.
Kesinlikle.
Onlar bizim geleceğimiz.
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi özellikle bakıyoruz yeni yetişen nesil özellikle birçok bilim ve teknolojinin imkanlarından da yararlanarak bilgiye çok daha hızlı, çok daha kolay ulaşıyorlar. Tabii uzmanlar da bunu uyarıyor. Evet, bilim ve teknoloji güzel, bilgiye hızlanmak, ona erişmek o da güzel ama sakıncalı hususları da özellikle çocuklarımızı bilim ve teknolojinin özellikle onları kötü yola sevk edecek, kötü şekilde etkileyecek, olumsuz davranışları genişletecek nitelikteki bir takım etkilerinden de korumamız gerekiyor.
Evet.
Özellikle biliyorsunuz bu mavi balina gibi işte
Momo var.
Evet, o oyunlar bir kez daha hem bu çocuklarla ilgili konuşacağımız için de hem ailelerimizi hem yurt içinde yaşayan hem yurt içi yurt dışında yaşayan ailelerimizi de uyararak bu tip oyunların özellikle çocuğu izleyerek bilgisayarlarının başında, laptoplarının başında da ellerindeki akıllı telefonlarının başında nasıl zaman geçirdiklerini ve özellikle de hangi konularla ilgilendikleri konusunda aileler çok yakın takip etmelerinde fayda var.
Evet.
Çünkü olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları ve çocukları Allah korusun intihara meyledecek bir takım içeriklerin olduğunu duyuyoruz. Bilim insanları da uyarıyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Az önce konuğumuz doktor hanımla da aynısını konuştuk. Anne babalar evlatları üzerinde iyi bir gözlemci olmalı. Yani bu bilgiye erişim kanallarını nasıl kullanıyorlar? Çünkü onlar farkında olamayabiliyorlar. O kadar suistimale açık ki kötü niyetli, art niyetli insanlar var. Çocukları yanlış kanallara yönlendirebiliyorlar. O yüzden anne babalar çok dikkatli olmalı.
Kesinlikle. Özellikle dediğimiz gibi sadece bilim ve teknoloji anlamındaki bu tip olaylara karşı korumak, aynı zamanda da toplumsal ve bir takım psikolojik olumsuz etmenlerden de çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Dışarıda fiziksel koşulları sağlıklı olmayan ortamlarda onları bulundurmamamız gerekiyor veya yalnız bırakmamamız gerekiyor özellikle. Son günlerde yaşadığımız işte bir takım müessir olaylar var. Çocuklara yönelik bir takım istismarlarla karşılaşıyoruz. Dediğimiz gibi programımızın başında onlar bizim geleceğimiz dedik. Geleceğimizi en iyi şekilde korumak için de aile bireyleri olarak hem bizlere anne baba olarak hem toplumdaki diğer vatandaşlara, milletimize, kamu otoritelerine, güvenlik güçlerimize çok önemli görevler düşüyor. Çünkü çocuklar Uluslararası Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Sözleşmesi'nin birinci maddesine göre çocuğun tanımını yapmış. Orada der ki 18 yaşından gün almamış, yani reşit olmayan çocuklar bu çerçeve içerisinde yer alıyor. Tabii kanuni şekilde reşit olmalar dışında, örneğin mahkeme kararıyla 18 yaşından önce reşit olmalar dışında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesinde de çocuk tanımı 18 yaşından gün almamış, 18 yaşından küçük olan çocukları kapsıyor. Tabii Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda bu sözleşme 1990 yılında imzaya açılıyor. Ve ilk imzalayanlardan birisi de Türkiye'dir. Bu Türkiye açısından gurur vericidir. Çünkü Eylül ayında hemen çıkmıştır bu, imzalanmıştır yasa, sözleşme daha doğrusu. Türkiye'de yine Eylül ayı içerisinde, 1990 yılının Eylül ayı içerisinde bu sözleşmeye imza koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanması da 1995 yılında olmuştur. 95 yılından itibaren de Türkiye'de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi yürürlüktedir. Şimdi tabii çocuklarımızın aileden başlayarak inanılmaz güzel yetişmesi ve geleceğimizin teminatı oluşturması açısından bir takım hakları var. Şimdi evet, çocuğum,
ben de tam ona değinecektim.
Diyor ya çocuklarımız, benim kızım Zeynep kreşe gidiyordu, okul öncesi eğitim. Daha henüz ilkokula başlamamıştı. Bir gün beni kreşten çağırdılar annesiyle birlikte, gittik. Hayırdır dedik, hocam buyurun dedik. Ya dediler ki, siz çocuğunuzu dediler azarlıyor musunuz, kızıyor musunuz? Yani hani talim, terbiye işte evet, hakkı çerçevesinde ben belki sesimizi yükseltmiş olabiliriz ama yok böyle bir şey yapmıyoruz dedik. Sizi dedi şikayet etti Zeynep dedi. İşte bana bağırıyorlar, kızıyorlar dedi. Akşam eve geldik, çocuğumuzu aldıktan sonra dedi ki, ya Zeynepciğim bizi öğretmenlerine şikayet etmişsin. Ne oldu dedik. Dedi ki, ben dedi çocuğum, haklarım var, çocuk haklarım var. İşte o çocuk hakları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nden bugüne geldi. Hı hı. Aynı şekilde çocuk koruma kanunu dediğimiz, bizim Türk hukuk sistemi içerisinde çocuk koruma kanunu dediğimiz bir kanunumuz var. 2005 yılında bu yürürlüğe girdi. Bu yürürlük kapsamı içerisinde çocuğun hem aile içinde korunması hem de aile dışında ailenin verdiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle aileyi sorumlu tutan düzenlemeler getirildi 2005 yılında. Bu çerçevede örneğin çocuklarımız hem Uluslararası Çocuk Sözleşmesi hem de Çocuk Koruma Kanunu 3 Temmuz 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınmıştır. Bu çerçevede örneğin Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde aile içinde şiddet gören, psikolojik anlamda baskı uygulanan, sağlıklı gelişme koşullarının olmaması sebebiyle gelişiminin psikolojik hem de bedensel, fiziksel olarak yetersiz olması durumunda devlete yükümlülükler getiriyor bu kanun. Ve bu kanun kapsamında da ilgili kurumlarımız vasıtasıyla mahkemenin müdahalesini öngörüyor ve böylece o çocuğun sağlıklı gelişim ortamının sağlanabilmesi için o mevcut olumsuz koşulların bulunduğu ortamdan çıkarılarak mahkeme kararıyla işte nedir? Tedbir kararları, önleme kararları, çocuğun bakım ya da eğitim haklarının sağlanabilmesi için tedbir kararları, eğitimine devam etmesi, barınma imkanlarının sağlanması veya mevcut psikolojik veya fiziksel bir takım tacizlerden kurtarılması için Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesinde yine aynı şekilde mahkemelerin bu tedbirleri alabileceğini öngörüyor.
Kanunlarımız çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması için bu kanunlarla gerekli teminatı veriyor bize.
Kesinlikle. Hatta aslında kanunlarımızda sadece Çocuk Koruma Kanunu değil, aynı zamanda Medeni Kanunumuzda çocukların korunmasına ilişkin hususlar var. Aynı şekilde Ceza Kanunumuzda özellikle çocukların istismarının önlenmesine yönelik çabalar var. Örneğin işte Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinde çocuğun cinsel istismarı dediğimiz durumlar söz konusu olduğunda şu anda mevcut düzenlemeye göre en az 8 yıl ve en fazla 15 yıl arasında hapis cezasıyla hükmedilebiliyor. Bu sadece Allah korusun sarkıntılık düzeyinde kalmışsa yine 3 yılla 8 yıl arasında ağır hapis cezaları getiriliyor. Yalnız bu tabii çocukların aynı zamanda sadece 18 yaşından küçük olması değil, 18 yaşın altında da örneğin 12 yaş ve altında durumlarda böyle bir ceza verilecekse o takdirde cezanın alt sınırı yükseltiliyor ve 5 yıldan az ceza verilemiyor. Tabii her şeyden önce cezaların önleyiciliğinin yanı sıra psikolojik anlamda toplumda bu tip insanların tespit edilmesi durumunda meyilli suça meyilli insanların tespit edilmesi ya da suç işlemeyi önleyecek tedbirlerin alınması, eğitim ve bilinçlendirme çabaları, ailelerin eğitilmesi özellikle evet. Çocukla ilişkilerini sağlanarak çocuklarını iyi izlemeli ve iyi gözlemlemeli, onlardan gelecek geri dönüşleri iyi değerlendirmek durumunda.
Ben de bu konuda ailelere bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ben de okudum o kitabı. Bedenin Bana Ait diye bir kitap var. Görsellerle anlatıyor. Yani büyüklerden birisi geldiği zaman, çocuğa temas ettiği zaman o çocuk nasıl tepki vermeli? Aslında öğretici çocuğun nasıl davranması gerektiğini anlatıyor. Aileler de okusunlar, çocuklarına da okutsunlar. Onu bu konuda bilinçlendirsinler.
Evet.
Çok büyük önem
kesinlikle
arz ediyor.
Kesinlikle bu tür eğitici, öğretici kitaplar mutlaka okunmalı ama aynı zamanda iyi bir gözlem yeteneği de olmalı aile bireylerimizin. Hatta zaten kanunlarımızda aile bireylerine getirilen yükümlülükler de var. Örneğin yine ceza kanunumuzun 233. maddesinde eğer aile bireyleri çocuklarının bakımı ve gelişmesi yani hem fiziksel hem psikolojik ruhsal gelişimi açısından gerekli önlemleri alamıyor ise, hı hı, bu yükümlülüklerini ihlal ediyor ise aile bireylerinin yani annenin ve babanın dahi 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini öngörüyor Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi. Yine aynı şekilde eğer aile bireyleri çocuğun işte uyuşturucu, keyif verici maddeler ya da alkol gibi hususlardan uzaklaştırılmasını engelleyememesi, ahlaken onların tehlikeye düşürecek nitelikte ve güvenliklerini tehlikeye düşürecek nitelikte davranışlarda bulunurlarsa burada da yine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bir hususu belki programımız sona toparlayalım, sona ermeden önce. Bu hususları gördükleri halde, bildikleri halde ya da haberdar oldukları halde ilgili makamları bilgilendirmeyen, göz yuman kişilere de burada bildirim yükümlülüğünün ihlali sebebiyle yine ceza kanunumuzun 233. maddesinin 3. fıkrası gereğince suçu bildirmemeden dolayı 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Evet. Çocuklarımız geleceğimizdir, başta söyledik. Lütfen onlar üzerinde daha hassas duralım. Evet. Onları dinleyelim ve onları gözlemleyelim ve koruyalım.
Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk hakları üzerine konuştuk avukat Süleyman Çetin'le birlikte. Yarın saatlerimiz yine 15.05'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız inşallah. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik masada sizlere sesimizi ulaştıran Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.